Merhaba, bugün elimizdeki kaynaklara M.M. Metünver'in Vatansız adlı romanından bazı alıntılara yakından bakıyoruz.
Evet.
Ana karakterimiz Madın, zaman ve mekanda adeta sürüklenişine tanık olacağız. Irak'tan başlıyor İsviçre'ye, oradan da Amerika'ya uzanıyor yolculuğu.
Oldukça geniş bir coğrafya.
Aynen. Kimlik arayışı, savaşın tabii ki izleri, aidiyetsizlik ve bir de beklenmedik sırlar var işin içinde. Amacımız bu oldukça katmanlı anlatıdan sizin için en çarpıcı, en düşündürücü noktaları damıtmak.
Evet, Mad karakteri üzerinden aslında modern dünyanın çatışmalarını, hani vatansız olmak ne demek onu sorgulayacağız biraz ve bireyin tarihsel olaylar karşısındaki yeri nedir bunu da görüyoruz.
Kaynaklarda bir de şey var, Mad'ın antik Sümer'e kadar uzanıyor olabilecek sıra dışı geçmişine dair ipuçları da var sanki. Merak uyandırıcı.
Kesinlikle o kısım da var. Yolculuğu boyunca karşılaştığı kişiler de önemli. Bekir, Mahmut, Ağrılı, Ram gibi karakterler. Yaşadığı olaylar onun kimlik mücadelesini ve hayata bakışını derinden etkiliyor tabii.
Mad'ın modern dünyadaki hikayesi şeyle başlıyor. Saddam sonrası Irak'ta Kerküklü Türkmen Bekir'le ve Peşmerge Mahmut'la yolları kesişiyor. Özellikle Çamçamal'da Mahmut'un yanında kaldığı dönem var. Orada Kürtçe öğrenirken bir yandan da bölgedeki acı gerçekleri görüyor. Halepçe gibi trajediler, etnik gerilimler hepsi orada.
Evet, çok sert bir atmosfer.
Ve ilginç bir nokta, Mahmut onu savaşa teşvik ediyor sürekli ama Mad'ın şiddete karşı çok net bir duruşu var. O tetiği çekemiyor mesela.
Bu en başından beri Mad'in karakterinde olan bir şey. Derin bir şiddet karşıtlığı ve belki de o aidiyetsizlikten gelen bir kopukluk, bir mesafelenme durumu var. Kaynaklarda Mahmud'un kişisel trajedisi de anlatılıyor. Ailesini Halepçe'de kaybetmesi, onu peşmerge yapmış, maddenin bu pasifliğine, tetiği çekememesine öfkeleniyor bu yüzden.
Anlıyorum. Bir de Bekir'in o sözü var, değil mi?
Evet, Bekir'in "bir Türk ile bir Kürt asla dost olamazlar" sözü. Yani bölgedeki o gerilimi, o keskinliği çok net özetliyor aslında. İşte bütün bunlar Mad'ın o aidiyetsizlik hissini daha da derinleştiriyor ve kaçma isteğini körüklüyor.
Ve kaçıyor da rotası İsviçre, Cenevre'ye ulaşıyor kaçak yollarla. Burada Kürt aydını Ağrılı'yla tanışması hayatında yeni bir sayfa açıyor diyebiliriz. Fransızca öğreniyor, teknolojiyle haşır neşir oluyor.
Ama orada da tam bir aidiyet bulamıyor sanki. Patricia ile olan ilişkisi mesela.
Evet, İsviçreli Patricia ile bir ilişkisi oluyor ama yürümemiş. Kültürel çatışmalar bir de Mad'ın geçmişinin gölgeleri engel olmuş. Kaynaklarda Ağrılı'nın bir yorumu var hatta Mad için. Ataerkilliği aşamadı diyor.
İlginç bir yorum. Ağrılı'yla sohbetleri çok önemli ama. Mad'ın entelektüel gelişiminde büyük rol oynuyor.
Ne konuşuyorlar peki?
Kaynaklara göre Kürt meselesinin kökenleri, Atatürk devrimleri, Lozan, Sevr, yani Orta Doğu siyaseti, Türk kimliği gibi derin konuları tartışıyorlar. Ağrılı, Mad'ın sorgulayıcı yönünü ortaya çıkarıyor.
Ama Mad yine de bir kimliğe sığınmıyor, değil mi?
Hayır, tam tersi. Ağrılı başta şaşırsa da Mad'ın meseleye belirli bir kimliğin içinden bakmadığını fark ediyor. Mad'ın kendini vatansız olarak tanımlaması bu dönemde daha da netleşiyor, daha belirgin hale geliyor.
Yıllar sonra ise Mad'ı bambaşka bir yerde New York'ta buluyoruz. Orada barış aktivisti Filiz'le tanışıyor.
Evet, ve Filiz'in arkadaşı Mary var.
Mary de harp projesiyle ilgileniyor. Hani şu komplo teorilerinde sıkça adı geçen tartışmalı Amerikan projesi.
Aynen. Ve eski bir tanıdık Ram da tekrar ortaya çıkıyor. İşte burada anlatı biraz yön değiştiriyor sanki.
Kesinlikle. Kayıp kıta mu teorileri, Türklerin kökenleri üzerine bir seminere katılıyorlar falan derken işler bilim kurgu ve komplo teorilerine doğru kayıyor.
Aynen öyle. Kaynaklar özellikle harp konusuna odaklanıyor bu bölümde. Mary'nin araştırmaları üzerinden projenin potansiyel tehlikeleri anlatılıyor. İklim kontrolü iddiaları, deprem yaratma, hatta zihin manipülasyonu gibi şeyler.
Çok ciddi iddialar.
Evet, ve Mary'nin şüpheli ölümü işleri iyice karıştırıyor. Mad ve Filiz tehlikeli bir araştırmanın içine çekiliyorlar. Sonra Alaska'daki gizli Gakuna üssü ortaya çıkıyor.
Orada ne oluyor?
Orada Profesör Kramer ve Slivin diye iki karakter var. Genetik mühendislik, klonlama ve hatta antik Sümer Nefilim bağlantılı deneyler yapıyorlar. Yani hikaye bambaşka bir boyuta taşınıyor.
Nefilim derken hani şu eski metinlerde geçen dev benzeri varlıklar mı?
Evet evet. Onlarla bağlantılı deneyler ve Mad adlı Ram, Profesör Kramer tarafından bu üste kaçırılıyor.
Neden? Kramer'ın Mad'dan istediği ne?
İşte orası çok ilginç. Kramer, Mad'ın Sümer geçmişiyle bir bağlantısı olduğuna, hatta tanrısal bir bağın olabileceğine inanıyor. Ondan projesinde kilit bir rol oynamasını istiyor. Kaynaklarda tanrıça olarak geçen bir varlıkla iletişim kurmasını bekliyor Mad'dan. Akıl alır gibi değil.
Peki Mad'ın tepkisi ne oluyor? Direniyor mu?
Tabii ki direniyor. Özgürlüğüne çok düşkün bir karakter Mad. Kramer'ın bu büyük küresel planına karşı çıkıyor.
Kramer'ın amacı ne tam olarak? Kaynaklar ne diyor?
Kramer, insanlığı bekleyen felaketlere karşı radikal çözümler üretmeye çalışıyor. Harpı, biyoteknolojiyi, antropolojiyi birleştiriyor ama yöntemleri etik açıdan çok sorunlu tabii.
Hatta Türkiye ile ilgili imaları da var sanırım.
Evet, o da çok kışkırtıcı. Kramer, Mad'la tartışmalarında Türkiye'deki 1999 depremleriyle ve hatta Kürt sorununun tırmanışıyla harp arasında bağlantı kuruyor. Oldukça spekülatif tabii ama kaynakta geçiyor.
Sonuç ne oluyor peki? Mad kurtulabiliyor mu?
Maalesef. Mad'ın Ram'ı kurtarma girişimi trajik bir şekilde kendi ölümüyle sonuçlanıyor gibi görünüyor kaynaklarda.
Anladım. Gördüğünüz gibi elimizdeki bu alıntılar kimlik, aidiyet, savaşın yıkıcılığı, barış arayışı gibi evrensel temaları alıyor. Sonra bunları teknolojinin karanlık yüzüyle, komplo teorileriyle harmanlayarak oldukça sürükleyici bir çerçeve sunuyor bize. Mad'ın bu vatansız yolculuğu, belki de onun aidiyetsizliğinin sadece politik değil, daha çok varoluşsal bir hale geldiğini gösteriyor. Ve bu durum onu tüm sistemleri sorgulamaya itiyor.
Kesinlikle. Mad'ın o belirsiz antik geçmişiyle modern komplo teorileri arasındaki bu köprü anlatıya gerçekten çok özgün bir boyut katıyor bence. Kaynakların sonunda 2036 yılında geçen bir İstanbul sahnesi var. Ram'ın Mad'ı anımsadığı bir an. Bu da tüm bu yaşananların ne kadar derin izler bıraktığını gösteriyor.
Evet.
Belki de dinleyicilerimiz için şu soru üzerinde düşünmek ilginç olabilir. Bireyin özgürlük arayışı, küresel güçlerin ve teknolojinin kaynaklarda da tasvir edildiği gibi giderek artan o ezici kontrol mekanizmaları karşısında ne kadar şansa sahip olabilir?